Hoş geldiniz öncelikle. Cengiz'le bana itimat edip buraya gelmeniz de bizim için çok değerli. Zaman üzerine konuşmak çok önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü az olan şey üzerine biraz konuşacağız. Hani sıkışmışlığın getirdiği bir şey var, zamanın geniş olmasının üzerine getirdiği bir şey var. Cengiz'le de olmak benim için çok değerli ama Cengiz kadar Cengiz'i övmeyeceğim. Yani Cengiz'in beni övdüğü kadar. Cengiz benden daha uzun zamandan beri entelektüel şeylerle uğraşıyor. Bugün de böyle beraber bir araya gelelim, bir şeyler yapalım. Bundan sonra da belki yaparız diye düşündük. Tekrardan hoş geldiniz. En uzak yerden gelen kişiyi ben merak ediyorum. En uzak yerden kim geldi?
Pendik.
Ya buraya zaman ayırıp gelmek bence çok değerli. Cuma akşamınızı burada geçirmek. Ama Gebze'den buraya gelmek daha değerli. Tuzla ve Kurtköy'de öyle ama Kurtköy'den daha zor olabilir. Metro Marmaray hattına daha
Bence
uzak
Gebze
olduğu
çok
için.
kolaydır. Abi Gebzelilerin öyle bir kondisyonu var ki
Beylikdüzü gibi.
ulaşım kondisyonu çok iyi Gebzelilerin.
O da zor. Trafik, mürafik vesaire. İstanbul'da zaman biraz kısıtlı olduğu için çok değerli görüyorum ben. Hani çok uzaklardan gelen kişileri tabii ki şimdi diğer arkadaşlar da şey olmasın biz yakından geldik sorun değil mi diye. Ben şeyle bir
Tabii ki.
başlamak ya da bir soru sormak
İstediğin gibi
isterim.
başla.
Şimdi bazı sorular var. Cevaplarını biliyoruz ama dile dökemiyoruz. Mesela işte bilinç nedir sorusunu sorunca hepimizin zihninde bilincin ne olduğu ile ilgili aslında bir şey canlanıyor. Çünkü kendi içimize doğru dönüyoruz ve ha bilinç şöyle bir şeydir diyebiliyoruz. Zaman nedir sorusu da benim zihnimde cevaplayamadığım bir şey oluyor. Tabii ki Wiki'de, Gemini ya da işte ChatGPT'ye sorularak bir cevap alınabilir ama ben hem Cengiz'in hem de sizin fikrinizi merak ediyorum. Öncelikle Cengiz'in zaman nedir sorusunun cevabında zihnimizde ne canlanıyor? Yani zaman nasıl tanımlıyoruz sorusunun cevabında. Mesela benim zihnimde çok bir canlanan bir şey yok. Zamanı biliyorum, zamanın hissini biliyorum. İşte yavaş geçmesi, hızlı geçmesi vesaire. Ama zaman nedir sorusunun cevabı benim zihnimde kelimelere dökemediğim bir şey.
Sorarsan söyleyemem ama ne olduğunu
Bilirim
bilirim. Zaten
aynen.
o Augustinus gerçekten. Ben de bazen mesela bu kavram Augustinus'un itiraflarda anlatıyor bunu. Yani ne olduğunu biliyorum ama söyleyemem. Bunu özellikle biz şeyde de çok yaşıyoruz. Yani psikiyatrinin psikoloji kavramlarında da yani duygu nedir desen hani zor yani böyle düşünüyorsun nasıl açıklasam falan filan. Ama biliyorsun yani şöyle bir duygu, böyle bir duygu. O yüzden bazen de böyle şey, kelimeler kullanıyorsun ve kullandıktan sonra anlamlarından hani böyle tümden gelim gibi. Yani bir yerden sonra daha iyi şey yapıyoruz. Belki bugün de mesela daha çok konuştuktan sonra da zaman tasavvurumuz daha da belki şekillenecek. Ama sizin zamanla ilgili bir tanımınız, bir şeyiniz varsa buyurun.
Ben buradan şeye girmek
Evet,
isterim.
söyle.
Mesela aslında çocukluk ve şeyden bahsetti Kurtköy hanımefendi. İsminiz neydi? Özür dilerim. Ne? Rengin. Şöyle aslında o çocukluktan işte kendinizden veya gelecekten bahsettiniz. Aslında iki farklı zaman şeyi oluyor. Tasavvur demeyeceğim de toplumdan iki farklı zaman anlayışı oluyor. Şimdi antropolog değilim bu arada çok iddialı bir söylem olur
Evet, yok
o.
antropolog. Benim
Antropoloji
gönlümün
yüksek lisansına
antropolog.
başladım. Sonra müzik için bıraktık.
Sonra
Serserilikten.
evet.
Hemen tahtamı kullanacağım
Evet.
arkadaşlar.
Göster.
İki farklı zaman anlayışı var. Bu arada yazacağım ya da çizeceğim şeyler çok değil ama bayılıyorum tahtada bir şeyler anlatmaya. Şimdi bir tanesi döngüsel zaman anlayışı şu. Aslında hepimiz bir şekilde de aşinayız bu zaman anlayışına. Bu döngüsel zaman anlayışında işte Rengin Hanım'ın söylediği gibi çocukluk, gençlik, yaşlılık ve bunların böyle dönmesi, asıl hayatın döngüden ibaret olması, bütün bu doğu felsefelerinde falan da hissedilen bir şey oluyor. Aslında biraz da uzak olduğumuz bir zaman anlayışı modern hayatta tanıyoruz, biliyoruz ama. Ve işte bir şeylerin tekrarı üzerine de kurulu. Sonsuzluk değil ama tekrar üzerine kurulu. Burada şöyle enteresan bir şey söylemem uygun olur. Bu yakın zamanda yaptığım fizik okumalarında ya da YouTube video izlemelerinde Big Bang'in de aslında işte bir önceki evrenin içeri doğru göçüp yeniden patlamasından oluştuğundan bahsediliyor. Aslında bu da buna uyuyor. İşte uzay genişliyor, sonra evren tekilliğe doğru iniyor. Bir Big Bang daha böylece dönüyoruz gibi. Böylece doğu felsefelerindeki işte yeniden hayata gelmek, böcek olarak gelmek, bilmem ne olarak gelmek gibi aslında hayatın döngüsü böyle bir şekilde belki de var, belki de doğrusu budur, bilmiyoruz. İkincisi de aslında zamanın kabul görmesi, doğrusal bir zaman anlayışı var. Aslında işte kabul gören zaman anlayışı dediğimizde toplumlar bu ikisinden bir tanesini aslında kabul ediyorlar ve bir düzenlerini ona göre şey yürütmeye başlıyorlar. Ancak şöyle bir sorun değil de geçiş daha çok modern toplumlarda lineer bir zaman anlayışı şeklinde oluyor. İşte sanayi devriminin getirdiği günü bölmeyi, günü 24 saate bölmenin işte kabul edilmesi, başka bir şeylerle vesaire biz lineer bir zaman anlayışına zamanla geçmiş oluyoruz. Bunun tabii ki bazı lineer zaman anlayışında da bir şey başlıyor ve bitiyor. Ya yani şey yok. Tekrar eden, dönen, kendi halinde bir döngü yok. Ama bu ikisinin de ya özellikle bunun getirdiği bazı sıkıntılar oluyor. İşte bir şeylere yetişememek, bir şeylerden geride kalmak. Bir şeylerin hep en önde gitmesi, bizim arkada kalıyor olmamız ya da bir şeylerin bitiyor olması, işte ömrün bitiyor olması. Burada daha şeydir, hani öleceğim ve toprağa karışacağım, döneceğim falan filan derken. Lineer zaman anlayışında da aslında hep bir yere yetişmeye çalıştığımız, hep bir yere gittiğimiz ve doğrusal bir hayat üzerinde akan ve aslında geçmişte kalan işte fırsatların artık gittiği ve bir daha gelmeyeceği üzerine böyle bir pişmanlıklarla dolu bir zaman anlayışı. Buradaysa, burayı kaçırdıysanız bir daha dönüp gelebiliyorsunuz gibi daha böyle aslında kozmik bir böyle Spinozacı kabullenen bir taraftan
evet, şey var. Evet, benim aklıma şey geliyor. Mesela döngüselde aslında şu mesajı da veriyorsunuz.
Veriyor musun?
Birinin hayatında işler kötü gidiyor. Diyorsun ki hayat döngüseldir. Hani yani senin de bahtın bir gün açılacak. Yani işte bu iş yani hep kötüye gidemez. Hayatın bir döngüselliği var. Ama kimse şunu demiyor. Bak hayatın iyi gidiyor şu anda. Yani kesin hani kötüye de gidecek. Yani kötüye gidecek. Hayat döngüseldir. Bazı kavrayışlara da belli zamanlarda daha fazla ihtiyacımız oluyor. Yani evet. Hayatı kötü giden birine bunu diyorsun da iyi gidene şey demiyorsun yani. Ona da diyorsun ki hayat lineerdir hani.
Evet.
Devam. Kaptır git. Muhtemelen de bizim zaman kavrayışımız da bence o gün neye ihtiyacımız olduğuyla da şekilleniyor. Tabii bugün hani işte bu Lefebvre işte ritim analizde de şey Enes kısmen değinmiş oldu aslında. Biyolojik olan döngüsel ya da ekolojik olan da döngüsel. Hani kış mevsimi işte ya da uyku uyanıklık şeyi acıkmamız. Bunlar bayağı biyolojik ve ekolojik şeyler. Ama işte sistem lineer çünkü sistemin döngüsel. Çünkü döngüsellik sürpriz de barındırıyor ya içinde. Yani dönecek. Yani tam nerede döneceğini tam bilmiyorsunuz. İşte eninde sonunda bir şey değişecek. Ama sistem sizi bir şeye koyuyor ve hani o hep bir şekilde öyle gidiyor.
Kendine zaman ayıramama meselesi şu açıdan önemli. Şöyle yakın zamanda okudum. YouTube videosunda değil bunu okudum ama. Benlik için zaman gerektiğinden bahsediyordu. Benliğin de aslında zaman üzerine kurulu bir şey olduğundan bahsediyordu. İşte benlik dediğimiz şey aslında işte zihnimizdeki somut ya da soyut bir şey değil de zaman algısıyla ve kendimiz nasıl o zaman içerisinde nasıl algıladığımızla ilgili bir şeydi ve benlik için kişiye zaman gerektiğinden bahsediyordu yazar. Adını hatırlasaydım çok havalı olacaktı ama hatırlayamadım. Evet. O şey demeniz işte bir saatim olsa gün içinde bir şeyleri yapardım deyişi. Bunu ben de kendim için, konu kendine getiren narsistik birey. ben de onu şöyle deneyimliyorum. Mesela işte gün 25 saat, 24 özür dilerim. 25 olsa ulan bir saat daha olsa neler yaparım hissi. Ama sonra kendim biliyorum ki 25 olsa diyeceğim ki 26 olsa keşke. Evet. Ve bu aslında şeyi gösteriyor. Nasıl bir yerlere yetişemiyoruz? Hayat bize sistem diyeceğim. Hani nasıl bize bir şeye zaman bırakmıyor? İşte işe git, Başakşehir'e git, gel, uzak falan derken. O biz dediğimiz şeye zaman kalmıyor ve orada benlik kayboluyor. Sadece temel ihtiyaçlarımızı falan karşılıyoruz. O yüzden dediği şey yani bir yerleri temizlemek, düzenlemek de benle ilgili bir şey olabilir. Hani temizlik, düzenlik o işte belirsizliği azaltmakla ilgili bir şey olabilir. O açıdan bana çok kıymetli geldi söylediğin. Çarçur olmadı. Cengiz çarçur etmeye çalıştı da ben kurtardım.
Aklıma bir örnek geldi. Deniz Özçelik diye bir caz vokalisti tanıyor musunuz böyle? Denze böyle şey.
Deniz biraz... Ha? Neyse tamam.
Deniz benim liseden üst dönemim. Yani böyle birkaç üst dönem. Ama böyle tabii çok o zaman böyle bir ikon karakter. İşte böyle şarkı söylüyor, Boğaziçi'ne gitmiş, piyano çalıyor, bir şey yapıyor. Ve işte bizim hocalar da anlatıyor şeyler. Deniz işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İşte Deniz'in en büyük hayali bize şey derlerdi. Keşke gün 48 saat olsa. Yani Deniz hep böyle biz de böyle yani mesela bize 48 saat versen hani 36 saat uyuruz gibi geliyor. O zamanı şey yapmak için hep böyle o dediğinizden o geldi. O gerçekten kendini bir de insanlara da bu şekilde yani kendiliğini de böyle inşa etmiş. Hani çok yönlü olmak, çok fazla şey yapmak, zaman olsaydı daha fazla şey yapardım. Hani senin dediğinden aklıma o geldi ve gerçekten hani o bence Deniz hak ettiği ve şey o sıçramayı yapamadı. Hani bir yerde şey durdu belki ama sahiden bazı insanlar bizimle aynı şekilde deneyimlemiyorlar. Dünyayı da mekanı da şimdi bu zaman mekan arasındaki ilişki de önemli. Yani biz işte 24 saat yani bu böyle bir soyut bir kavram. Ne demek bilinmiyor ama yaptığımız aktiviteler, görüştüğümüz insanlar bütün bunlar muhtemelen zamanı deneyimleme biçimimizi ve ona dair bir ritmi değiştiriyor. Ve onun gerçekten o kadar neden o kadar çok zamana ihtiyacı olduğunu ben de birden fazla şeyle uğraşmaya başladığımda hissettim. Sen de mesela değil mi? Sen işte
çok yönlü bir kişileriz diyorsun yani biz.
Ya işte evet. Hani yani bu çok yönlü olmak bir şey değil ki ya. Hani bir sürü hani birçok insanın çok fazla uğraştığı şey var. Ya bir yani ana işinin dışında bir işi daha gündemine alınca zamanın nasıl bir şey olduğunu o zaman anlıyorsun. Ya yani onun öncesinde zaman okey yani.
Çocukken falan.
Evet. Bir şey daha koyunca zaman evet şimdi anladım. Yani zaman diye bir şeyin önceden hesaplamalar, planlamalar yapmak gerektiğini, işte bir optimizasyona ihtiyaç olduğunu öyle anlıyoruz. ilerleyen bir zamandaki saat bir proje yaşam için. Ya bugünü sadece bir boşluk ya. Geçmesi gereken bir zaman. Hani sadece hani atlatılması gereken bir gün gibi. Yani aslında gelecekteki günler için bugünün anlamını yitirdiğiniz anlar hissediyor musunuz?
Tuz çalışırken.
Önce siz cevaplayın tabii ki. Ne için mesela bunu hissettiniz? Hani bize özel değilse. Ben Antepliyim. Antep'te şey vardır. Hani öğle yemeğinde akşam yemeğini konuşmak. Akşam yemeğinde sabah şey yapmak. Bizde de öyle bir şey var. Asla o an ne yediğinden tadı almıyor. Bir sonrakinin hayali. Benim aklıma bununla ilgili şey geldi. Şimdi bu bizim dilimizde tam çevirmek kolay değil ama
Almanca'da,
İngilizce'de now ve present. Onlar böyle mesela now'ı daha şey bir yerden. Hani böyle içi boş, daha böyle yavan bir şimdiki zaman gibi şey yapıyorlar. Present'ı daha böyle derin, daha içine girdikleri bir zaman olarak şey yapıyorlar. Bazen gerçekten hani bir şekilde o aklımızdan geçen şeyler ya da o zamanki ruh halimiz bizi navın içine hapsediyor. Yani o prezandan koparıyor. Bunu mesela manik hastalar çok yaşıyor. Yani an çok yüzeyde kalıyor. Yani anla kurduğu temas çok yüzeyde. O yüzden hani şeydir ya, manik hastalar hızlıdır şeydir ama o bir şekilde anın içine giremiyor. Anla bir tam şey olamıyor. İçinde böyle derin bir şey hissedemiyor. Bu yüzeysel temas aslında işte buna Ögenflih diyor Alman şeyi. Nav için. Nav için değil.
Present için.
Yok, nav için diyor. Diğeri daha Ögen bir de bıdı bıdı bir şey.
Kimsenin
onun için mesela şeyi diye çevir. Mesela o Ögenflih için geçen şeye baktım. İşte çevirisine baktım. İşte birkaç çeviri var. Bir de Zeynep Sayın'ın çevirisi hoşuma gitti. Mesela bir yer tutamayış, bir pozisyon alamayış diye söylüyor. Çok hoşuma gitti bu çeviri. Yani hayatta bazı anlar var. Yer tutamıyoruz. Yani böyle yani öyle sadece orada şey yapıyoruz. Buna da sana da anlattım ya. En iyi örnek ben hep bu mani dönemiyle ilgili ders falan anlatırken de onu gösteriyorum. Yer tutamadığımız o an işte şunları düşünün. Şu ben de duygu öz hastalarım. Bunlar da tablolar. Şöyle bakıyorsun. Hani. Şöyle bakıyorsun yani. Bir de bir şey var. Mesela bir tablo görüyorsun. İşte ne bileyim Brügel'in Deliler Gemisi falan.
Tabii
böyle.
Biliyoruz.
Oradan yani. Böyle bilmiyor musun? Bilmeyenler lütfen. Orada mesela diyorsun ki işte gemiden işte bir tahta dışarı çıkıyor. Yukarıda birisi şey yapıyor. İşte birkaçın ağzına üzüm veriyor. Ha? Yani diyor, ah diyorsun burada bir şey var. Ya. O present olduğundan içine girdim. Ben buradayım. Bu anı şu an yaşıyorum, paylaşıyorum dediğimiz an. Sahiden bazen işte aklımızdan geçenler, yaşadığımız şeyler, ruh halimiz işte ya da manik dönemler anın içinde olmamızı engelliyor. Daha yüzeyde kalmamıza neden oluyor. Buyurun.
Buna bir adamlar alıntısıyla hemen cevap vermek istiyorum. Evet.
Adam Enes'in adamlar alıntısı çok meşhurdur. Adamlar da şey gibi yani böyle hani özür diliyorum şimdi mesela Atatürk taksicilerle de ilgili sözler söylemiş ya işte. Nasıl ben Türk taksicisinin işte yani bu kadar sözü olamaz diyorsun abi, ya adamların da öyle.
Bak dön Hayret isimli şarkının şeyi açılışı. Dön dolaş bitmiyor telaş eskiyen yeni anlamdan uzak kalmaktan koru kendini. Tepeler aşılır da yenisi gelir. Yarının akıbeti dünden bellidir. Bunu her yerde satıyorum. Siz de satın. Şey evet evet bu tam olarak bu dediğiniz şey. Bir tepeyi aşıyorsunuz. Hop a sonraki var. Ona devam edelim. O pek çok arzudan ya da işte kendi bizim olduğunu düşündüğümüz arzudan hep ötekini kovalıyoruz ve bir öteki işte bu gerçekten akademik bir enflasyon biliyorsunuz. İsminiz neydi? Uzmanlık, doçentlik, profluk hani tıp dünyası da böyle çok. Hep birisini kovalıyorsun. Bu işte biraz şeyle ilgili, biraz Cengiz'in verdiği örnekten sonra yine Adamlar şarkısına bağlayacağım. Senin tabloların varsa bizim şarkılarımız var kardeşim.
Ama ben Duygu Öz Aslan dedim.
Şöyle, şimdi daha maniden bahsetti, daha temporal bir şeyden bahsetti de aslında daha yaygın olan bir şey bu. Daha depresif zihinler ya da daha böyle anksiyöz zihinler var aslında. Hepimiz bir şekilde oralara girip çıkıyoruz, biliyorum. Hani depresyon dediğimiz şey biraz daha böyle amiyane bir tabir ama geçmişte kalan bir zihin oluyor. Geçmişten bir şeyleri günümüze getirip sürekli bunu rumine ediyoruz, bunu tartıyoruz. Anksiyete dediğimiz şey de, kaygı dediğimiz şey de en azından bir kısmı gelecekten bir şeyleri bugüne getirip hakkında kaygılanmakla ilgili. İşte yarın ne olacak, şu ne olacak, sınav ne olacak, iş ne olacakla ilgili. Ve o anda kalama, o present'ta ya da işte now'da kalamadığımız neydi? Öflingen?
O Ögenflih.
Ögenflih. Orada kalamama durumu aslında çok herhangi bir zihnin büyük bir psikopatolojisine ihtiyacımız yok onun için ve muhtemelen de işte hepimiz ara sıra bazen geri bazen ileri gidiyoruz ve o anın içinden dışarı çıkıyoruz ve o anda hiçbir zaman durmuyoruz. Buradan tekrardan adamlar alıntısı yapıyorum. Evet. Dün içimizdeki canavarlar isimli bir parça var. Benim en çok sevdiğim parçadır. Şeyden bahseder. Alır bizi bu andan, atar ateşin içine içimizdeki canavarlar. Ve aslında burada içimizdeki canavarlar olarak kastedilen şey...
Ruminasyon mu?
Hayır. Depresyon ya da anksiyete olarak yorumlanabilecek. Yani zihnimizi ileriye da geri bir şekilde fırlatıp bizi o andan alıp başka ana atabilecek şeylerdir. Hiç fark etmez. Bu yas olur, kaygı olur. Yani ruminasyon sonucu olur. Dolayısıyla da burada da bir adamlar alıntısı yapıyorum. Teşekkür ederim. Diyeceklerim bu kadar.
Ben aklıma şunu getirdi. Yarının akıbeti
dünden belli.
Dünden bellidir. Şimdi dille de ilgili biraz belki konuşabiliriz. Bizim aklımıza gelen şey, yani yarın, gelecek deyince sanki o önümüzde, hani mesela anksiyete de hani önümüzden bir şey gelecek ya da gelecekten bir şey gelecek. İşte geçmiş de arkamızda, hani böyle o bizim dilimizde böyle bir yerde. Yani geçmiş, yani geçmişi nerede gösterin desem arkanızı gösteririz muhtemelen. Mesela ama Amaya dilinde, böyle bazı dillerde, şimdi o düşüncemizi nasıl etkiliyor muhtemelen dil, onu Enes'in daha iyi bildiği konular. Onlar geleceği geride, geçmişi önlerinde görüyorlar. Çünkü şöyle diyorlar ya, geçmiş yaşandı ve ben onu görüyorum. O önümde yani. Gelecek önümde olamaz yani. Ben onu görmedim, yaşamadım. O yüzden hani geçmişi önüne almak, geleceği arkaya almak, belki işte bu hani işte anksiyete, depresyon, hani anksiyete hep gelecekle ilgili bir şey ya. Belki de işte bir geçmişsizlik yani. Geleceği bilememe değil de bir geçmişinin tam iyi bilememe hali de olabilir. Belki dil, hani dil bilim üzerinden şey yapsak, aklıma bu geldi.
Saçmalık. Ama şurada bağlanabilir. Şimdi kendimizi hasta çıkarma derdindeyiz. Evet. Geçmişini bilmiyorsan gelecek hakkında kaygılanırsın. Geçmişini bilim anlamlandırıp çözüp şey yaparsın. İşte terapi vesaire, her neyse, psikoterapiyle ilgili bir şey.
Doğru ya. Hep
aslında, o zaman gelecek konusunda daha az kaygılanabilirsin.
Yani geçmişi, yani sanki kaygının geçmişle hiçbir ilişkisi yokmuş gibi böyle bir kopardığımız bir şey var. Hep geleceğe, hani depresyonun da sanki o gelecekten hep geçmişle işte kayıp, yas, suçluluk, hep onlar geçmişte olmuş bitmiş şeylerle ilgili. Ama öyle değil gibi. Belki de biz hani şey yapıyoruz. Evet. Bu deadline meselesi, şimdi ben daha çok DEB çalışıyorum. Yani bu deadline meselesi inanılmaz bir şey. Yani deadline'lara uyamıyorum. Şey, yani ama orada bir şey var. Hani böyle seni bekliyor ve bir de şey enteresan geliyor. Bu kadar bariz bir şeyse buna uyamamak da bir şey geliyor. Ya o kadar bariz değil. Hani mesela senin için burada işte öyle birisi sinsice sırıtan bir kedi mi? İşte ateş püskürten bir ejderha mı? Paçana yapışıp ağlayan küçük bir çocuk mu? Mukadder için cevap belli de. Ya kurtulamıyorsun yani.
Korkutan bir şey de değil, can sıkan bir şey. Yani ağlıyor böyle sürekli. Tekmeleyemiyorsun da çocuk olduğu
için. Çocuklara şiddet falan.
Evet, aynen o.
Öyle şeyler yapmışız. Deadline iyi, ben de öyle diyorum. DHB'de deadline'lı işler şeydir. Hatta bazen yapay deadline'lar yaratıyorum. Mesela işte normalde işin tarihi belli. Ya da bazı projeler var. Yani net bir tarihi yok, bitiş tarihi. Biz ona bitiş tarihi seçiyoruz. Aslında... bunu ben de bazen şey yapıyorum. İşte ben böyle hastalarıma kronometre kullanma, sayaç kullanma, deadline belirleme, gün içi zaman blokları yaratmak gibi pratikler üzerine çalışıyorum. Şimdi burada benim de şöyle bir tereddütüm oluyor. Aslında ben de zamanı şeyleştirmiş oluyorum onlar için. Ama orada da kendi savım şu. Bu insanlar zaman deneyimi, yani zamanın içinde kaybolan, savrulan insanlar ve bazen bir miktar zamanı şeyleştirmek hani onların ihtiyacı olabilen şey olur. Yani kulağa çok mekanik geliyor. Belki çok, hatta hastayı ya da o insanı dehumanize edici. Bak sen işte bir makinasın. Şu tarihte bitireceksin, şey yapacaksın. Yani bazı, tabii ki her konu için şunu işte şu zaman şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyeyim. Onu en çok zorlayan, onun hedefleriyle ilgili şeyler için. Orada da şu, yani benim argümanım ya da kendimi şey yaptığım şey. Ya bu insan bundan ızdırap yaşıyor. Bunu yapamadığında hani kendi benliğiyle ilgili de şüpheye düşüyor. İşte ben beceremedim, yine olmadı, yetişemedim. Hani onu yaşayıp bütün o kendilik algısını böyle bozulmasındansa, yani böyle küçük bir dokunuş aslında. Çok hani ben de çok zekice bir şey yapmıyorum yani aslında. Hani şöyle hafif ittiriyorum ya da dur diyorum. Yapıyor aslında, bazen ihtiyacımız olan bir şey. Ne düşünüyorsunuz ya bu pratikle ilgili, hani bu tarz örnekler? Enes çünkü belki daha farklı çalışıyor olabilir.
Abi ben öneri veremiyorum hastalara zaten. Yani, vermiyorum tamam. Da bu arada ben de onu uygulayamadığım için imamın söylediğini yaptım yapma. tarzı bir şey. Ben de deadline'lara çok uyamıyorum. Mukadder'le podcast kaydederken Mukadder hep böyle beni toplayan ve işte hazırlamadığımı, ben gecenin ikisinde işte çalışıyorum bir şeylere. Mesela benim notlarım da şöyle dağınıktır. İşte Cengiz'in notları böyle düzenli falan filan. Dolayısıyla o konuda ben şey yapamıyorum çok. Herhangi bir şey hastalara söyleyemiyorum. Çünkü benim fikrim yok gerçekten o konuda. O zaten saatleri saymaya başladığın andan itibaren bende de bir kaygı başlıyor. İşte mesela etkinlik zamanına kadar 3 saatim varsa o 3 saat benim zihnimde 3 saat olarak beliriyor. Ve 3 saat artık herhangi bir 3 saat dışındaki etkinliğe kadar geçecek olan bir 3 saat haline geliyor ve
evet.
bazen ızdırap verici bir hale geliyor. O yüzden deadline'ların her birisi benim için zor. Küçükken böyle değildim. Büyürken bir yerde bir şey oldu ve bozuldum, kafam attı yani. Küçükken eve gelince hemen ödevleri yapardım falan güzel zamanlarda. Sonradan böyle oldu, ne oldu bilmiyorum. Dolayısıyla o konuda bir şeyim yok. Sadece şunu söylemek isterim o şeyleştirme dediğin yerde. O zamanı saymaya başladığın andan itibaren ve onu kısıtlı bir emtia haline getirdiğin andan itibaren zaten bir kısıtlılığı başlıyor. Bir tane söz vardı. Dur onu yazdım bir dakika. Onu çünkü hatırlayamayacağım
adamlardan
kadar uzundu.
Mı?
Yok adamlar değil.
Evet. Adamlardan olsa da evet bak.
Evet.
Evet.
Orada vardır şu anda aklıma gelmedi.
Melike. Bak Melike nasıl bildi?
Teşekkürler Başakşehir Melike. Bak şimdi dedim ya 3 saat işte saat ölçmediğim bir şey.
Evet.
İşte sadece açlıkla ölçülen ve uykunun çökmesiyle sona eren bir yaz gününün nasıl sonsuz bir şekilde uzun olduğunu denemeden anlamıyorsunuz. O 3 saat aslında çok geniş bir aralık. Ama onu saymaya başladığın andan itibaren şey oluyor. İşte 2,5 saat kaldı, 2 saat kaldı, 1 saat kaldı gibi. Bu mesela beni sıkıntıya düşürüyor. O yüzden benim kendime koyduğum her deadline beni şey yapıyor.
İşlevsel olmuyor mu yani?
Olmuyor. Mesela klinik şöyleydi. Şöyle bir örnek vereceğim. Mesela devlette çalışırken 2 hasta arası süre belirsiz. Hani bir hasta çıktı, randevusu öteki hasta gelecek gelmeyecek. Urfa'dayım. Mesela o aradaki 15 dakikalık aralıkta kitap okuyabiliyordum. Ne zaman biteceğini bilmediğimden. Ama şimdi kendi kliniğimde işlediğim için. O arada mesela diyelim ki 1 saat boşluğum oluyor.
Burada kartın yansıdı. Evet.
Mesela o aradaki 1 saat boşlukta şöyle çalışıyor zihnim. Diyor ki ya 1 saat boşluk var. Ya bu 1 saat boşlukta sen bu kitabı anlayamazsın. Hani bu kitap zor bir kitap. Sen bunu akşama bırak ve o 1 saat bir şekilde geçiyor. Ama nasıl geçtiğini bilmiyorum. Yani evet. O deadline... Da ben yokum abi.
Evet.
Sana geleyim bir ara o zaman bana öğret bazı şeyleri.
Şimdi Enes'e çektiriyoruz bakalım.
Hadi bakalım. Abi inşallah rahat okunur. Bedeninizde bir pazar günü modu tuşu olsaydı, bunu yanlışlıkla salı günü toplantının ortasında açsaydınız ne olurdu? Yine bu aklıma gelen cevap uyurdum olurdu. Ama pazar günü modu tuşu olsaydı.
Böyle bir şey var değil mi ya? Mesela pazar günü nasıl oluyor da ben hep şeyi düşünüyorum ya. Her gün 7'de kalkan işte... Bir saat işte yol yapan, şey yapan bir insan pazar günü 12'de nasıl kalkabiliyor?
Uyku borcu var abi.
Ya uyku borcu var da yani işte
yorulmuş.
Orada da mesela biyolojik o zaman muhtemelen kalan 6 gün zaten hani o yani o döngüsel zamanın dışına çıktığı zaten 6 gün. Yani muhtemelen bizim döngümüz zaten pazar günü gibi.
Hmm.
Yani biz aslında bu sistem falan olmasa yani işte kapitalizm diyoruz şimdi hani muhtemelen böyle az önce Murat Erşen'le konuşuyordum. Murat da şeyi konuşuyor. Murat şimdi daha çok çeviri ve editoryal işlerle ilgileniyor. Şimdi ben de muayeneciyim yani. Hani sabah ilk hastanın randevusu 3 ay önceden belli yani. Hani böyle bir hayatta sürpriz çok az.
Randevularım dolu.
Hayır hayır yani. Yani 3 aydan önce gelemezsiniz. Hayır yani 3 ay sonra da aşağı yukarı o saatte çalışacağım belli yani.
Bana bir haftada bulabilirsiniz.
Mesela Murat'a diyorum ki abi diyorum nasıl bir şey diyorum. Mesela alarm kurmadan sabah yani uykuna doyduğun anda uyanmak nasıl bir şey yani? Çok bana mesela çok ki ben böyle çok erken saatlerde kalkan biri değilim aslında. Ama ne olursa olsun bir alarm var yani. Hani o bazen ondan önce kalkıyorum, bazen onunla kalkıyorum ama bir şekilde kendimi hani bir işte yani ben de kendimi şeyleştirip yani uyku ihtiyacıma bakmadan o şekilde kalkıyorum. Sen nasıl uyanıyorsun? Hani madem.
Ben Prozac kullandığım için 6.30-7'de çat diye uyanıyorum abi. Ondan sonra...
Bizim obur şeyin ihtiyacımız. Biz öyle. Hani hiç...
Sabah erken kalkıyorum ben. O yüzden çok da şey değil. Benim uyanma dediğim şey, ya kalkıyorum kendim sabah ama öğlen bir siesta oluyor. Siesta değil, siesta oluyor.
Öğlen siesta.
Öyle bir...
Ya sınıfsaldır. Şey oluyor. Kaç kişi siesta yapıyor? Bir kişi yani 30 kişilik salonda bir kişi. Bu ikisi.
İki.
Yani ya iş yerinde yatacakları yer var ya evde çalışıyorlar ya çalışmıyorlar. O yüzden bu iki kişi. Öyle mi? Daha da sınıfsız.
Evet, aşırı sınıfsız.
Türkiye siesta.
Evet.
2010'da gelmedi mi?
Yaşlanmanın getirdiği.
Ama yaşla alakalı. Yaşla beraber uyku ihtiyacı azalıyor. Yani o da var ama yaşla beraber biyolojik olarak uyku ihtiyacı azalıyor. O da bir şey mi yani Tanrı'nın sana ölüyorsun kalk bir şeyler. Yani o, hayır neden yaşla beraber?
Zamanın azaldı hadi kalk. Evet.
Evet.
Abi biz erken ölelim diye uyuyorduk.
Soru çekmek isteyen biri var mı? Çektiniz mi?
Ben çekeceğim. Pazar günü.
He. Uyurdum dedi ya.
Uyurdum ya ben. Hani vaktim bol.
Çekmeyen.
Ya sınıfsal. Evet.
Tamam. Var sorumuz. Çok tozlu. Sorumuz var. Buyurun.
Abi iki kağıttan tasarruf edişim.
Sesli okuyun bakın.
Evet, kolumuzdaki veya telefonumuzdaki sahip aniden konuşmaya başlasa size gün içinde en çok hangi cümleyi kurardı? Yine mi geç kaldı yoksa konuşmana gerek yoktu nefese kaldığına değmedi.
Kolunuzda saat göremiyorum. Kolumda keşke olsaydı.
Olsa acil derdi.
Acil. Hmm.
Evet.
112 demeye çalışıyoruz.
Hayır.
Niye acil diyor saat?
Ben tasarımcıyım bu arada ama bütün işlerimiz çok acil. Hmm. Çünkü çocukları gidermezsek çıplak kalıyor.
Çocuklar hemen büyüyor diye mi?
Nasıl?
Tasarımlar değiştirmek mi gerekiyor sürekli?
Sizin işiniz de mi son anda bitiyor hep? Yani.
Son anda mı bitiyor hep? Aslında şöyle, siz yani konuşulurken şeye dikkat edin.
Ne geldi aklınıza?
Bizim hep bir deadline'ımız var aslında, bir tarihimiz var. Hiçbir zaman o tarihim uyulamıyor ama bunun hep sebebi var. Çünkü daha acil bir iş çıkıyor. Daha acil bir iş çıkıyor. Hmm. Dolayısıyla benim hep deadline'ım zaten yönetim tarafından öteleniyor aslında.
Bu şey daha gibi mi? Daha acil bir iş var. Düğün saati belirlenir, herkes zaten bir saat geç gelir deyip geç gelir. Bu bilinen bir şey mi yani sizin camiada?
Bizim camiada bilinen bir şey mi bilmiyorum ya aslında bu...
Şirket kötü diyemiyorsun.
Aslında yani hedefler doğrultusunda olmaya başladı.
Anladım. Çok yetişme ve stresli bir şey gibi ama. Sürekli evet, yetişme telaşı.
Zaten yani bütün ofiste konuştuğumuzda, ofisteki herhangi bir vesile konuştuğumuzda.
Panik.
Burada işte 3 bina var, 7 katlı falan çok çalışan var. Herkesin aynı vaziyette
yetişiyor.
Olduğunu duyuyoruz. Ve şeyi söylüyorlar, bir araştırma yapılmış tekstil. Hani şu an işte 112'den bile daha stresli falan diye böyle.
112'den daha çok iddialı. Ben
112'den beri ne?
112'den daha şeymiş, sıkıntı.
Ben zihin
diyorlar.
Gerçekten yüz... evet.
Ya herkes yok kardeşim.
Bir şey söyleyeceğim. Mesela biz işte doktorlar hep şey yaşıyor ya, dünyadaki en önemli işi biz yapıyoruz hissi. Ya bir şey söyleyeceğim size, her meslek aynı şeye sahip. Herkes dünyadaki en önemli işi yaptığını düşünüyor.
Ben düşünmüyorum bu arada.
Yani, tamam siz düşünmüyorsunuz.
Hmm. Ama çok
aksine işte gerçekten insanlar bence hani yaptığın işi dünyanın merkezine koymak da hani o işle ilgili motivasyonun hani bana da şey gelmiyor hani herkesin işi çok mesela öğretmenler diyor ya bizim işimizden daha önemlisi mi vardı bize 500 bin lira maaş doktorlar diyor ki biz yaşatmasak çocuklar okula nasıl gidecek ama herkes mühendis diyor ki bütün o MR cihazını biz tasarlıyoruz. Dünya böyle herhalde yani biz
uzmanlaşmanı getirdiği bir şey.
Mesela biz psikiyatristler de hep şeyiz ya işte bizi böyle biraz hafife alıyorlar. mesela doktor musun falan şakalar çok
abi işine bize gelince geliyor. Doktorsun, işe gelince
ama mesela yani bazen işte, bir şey oluyor. Ya diyor sizin işiniz de diyor en zoru. Yani, ya çok tabii relatif bir şey. Şimdi
evet.
Bence onu da hallederler de başka şey uğraşmak istemedikleriyle ilgili bize onu diyorlar.
Uzun bir etkinlikte o yüzden ben bir kısmını editleyebildim. Yaklaşık 30 dakikalık bir kısmını sizlere şu anda aktarıyorum. Bir bunun kadar belki biraz daha uzun bir bölümü daha var. Oraları da sizlere en kısa zamanda ulaştıracağım. Zaman üzerine sohbetler etmeye devam ediyoruz. Bir sonraki etkinlik 6 Mart Cuma günü Yazmak Atölyesi'nde. Belki biletler ya da kontenjan dolmuş olabilir. Ama hani belki bu zaman meselesi üzerine konuşmak keyifli. Biz de devam edeceğiz. Bir de bizim Enes'te başka bir yerde bir etkinliğimiz olacak. O da 18 Mart gününde olacak. Beşiktaş sahnede ya da sahne Beşiktaş'ta. Onu paylaştık kendi sosyal medya hesaplarımızdan. O da hani gamofobi yani evlilik, evlenememe korkusu, evlenme korkusu, ilişkiler, müpem ilişkiler, belirsizlikler üzerine oluşan o günümüz korku dünyasının ilişkiler bağlamındaki taraflarıyla ilgili olacak. Oraya da gelirseniz çok mutlu oluruz. Onun epey bir kontenjanı var. Ona vakit de var. 2 hafta gibi bir süre. Halen bilet alıp katılabilirsiniz. Biletlerin linkini de eklerim podcast'in altına. Sizleri bekliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.